Bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus, Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. İkinci Korintoslara mektup 6. bölüm 11. ayete geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Pavlus'un kişisel yalvarışı. Pavlus burada yalvarıyor gibidir. Korintos'taki yeni inanlıları çok seviyordu. Bu kişiler küçük bebek inanlılardı. Mesih'te bebekler, dünyasal Hristiyanlardı ama kalbi onlar için çarpıyordu. Kalbi bu bölüm ve bir sonraki bölümde neredeyse kırılıyor. 11 ile 13. ayetlerde şöyle yazıyor. Ey Korintoslular, sizinle açıkça konuştuk. Size yüreğimizi açtık. Sizden sevgimizi esirgemedik ama siz bizden sevginizi esirgediniz. Bize aynı karşılığı verebilmek için çocuklarıma söyler gibi söylüyorum. Siz de yüreğinizi açın. Pavlus sevgi dolu büyük kalbini açıyor. Pavlus'un onlara derin bir sevgisi vardır ve onlara yüreğini açıyor. Ve kendisini sevenleri de duygulandırıyor. İlginç olan Tanrı'dan ve sözünden nefret eden ve Tanrı'yı ve kutsal kitabı sevenlere zarar vermek isteyenleri duygulandırmış olmasıdır Pavlus'un. Bunun kilise tarihinin ilk zamanlarında böyle olduğunu görüyoruz ve bugün de böyledir. Tanrı için ayağa kalkarsanız bunun sizin için gerçekten bir bedeli olacağını göreceksiniz. Şimdi kutsal kitabın önemli bir parçasına geldik. bu sık sık yanlış kullanılan ve yanlış yorumlanan bir parçadır. Bazı insanlar buna eğilmez, bükülmez, sevgisiz, sert bir şey haline getirirler. Buna karşın Pavlus'un burada söylediği şey, kalbi Korintoslu inanlılardan ötürü duyduğu büyük endişeden ötürü neredeyse kırılan bir adamın yumuşak kalbinden geliyor. Şimdi Pavlus 2. Korintoslular 6. bölüm 14. ayette şöyle diyor. İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne beraberliği olabilir? Pavlus burada Korintoslu imanlılara putperestlikten tamamıyla ayrılmaları için yalvarıyor. Bedenin günahlarından ayrılmaları gerekir. Dünyadaki dünyasallıktan ayrılmaları gerekiyor. Günümüzde bizler ayrılmış inanlılar sözünü kullanıyoruz. Aslında olabildiğince dünyasal oldukları halde kendilerini ayrılmış inanlılar olarak gören bir sürü insan vardır. Eski antlaşmada Musa'nın yasası altında Tanrı yasayı daha çok tarımla uğraşan bir halka vermişti. Onlara bir öküz ile bir eşeği aynı boyunduruğa koşmamalarını söylemişti. Böyle yapmak eşit olmayan hayvanları aynı boyunduruğa koşmak olurdu. Bu hayvanlardan biri temiz bir hayvan, diğeri temiz olmayan bir hayvandı. Tanrı burada inanlılarla konuşuyor ve inanlı birinin inanlı olmayan biriyle aynı boyunduruk altında olmamasını söylüyor. İnsanlar nasıl birbirleriyle aynı boyunduruk altında olabilirler ki? Bir iş teşebbüsü, bir ortaklık, bir evlilik, uzun vadeli bir yatırım gibi herhangi türde bir gerçek birlik ancak aynı boyunduruk altında olabilir. Evliliğin iki insanı aynı boyunduruk altına koyduğu kesindir. Şimdi imanlı olmayan biriyle imanlı olan biri evlenmemelidir. Pavlus bunu diyor. Temiz bir hayvanla temiz olmayan bir hayvan saban sürmek için aynı boyunduruğa koşulmamalıdır. Şimdi Tanrı'nın çocuğu olan birisi, Mesih'e iman ederek Tanrı'nın ailesine katılan birisiyle Mesih'e iman etmeyen, Tanrı'ya iman etmeyen birisiyle aynı boyunduruk altına girip yaşam amaçlarını birlikte gerçekleştirmeye çalışmamalıdırlar. Böyle bir evlilik, böyle bir birlik, böyle bir iş hiçbir zaman yürümez. Niçin? Çünkü iki ayrı dünya vardır ortada. Mesih'e iman eden biri ne olursa olsun sevgi, doğruluk ilkesinde yaşamak zorundadır. Bu hayatın her alanında gerçek bir şekilde kendini göstermelidir. Sevgi ve doğruluk ilişkisinde yürümeli, merkezde Rab oturmalıdır. Bunun tersi olunca nasıl bir birliktelik oluşturulabilir? Pavlus'un bunu nasıl yaptığına dikkat edin. Pavlus yeni bir şehre gittiğinde önce sinagoga giderdi. İsa Mesih'e bir sinagogdan daha fazla karşı çıkabilecek bir yer düşünebiliyor musunuz? Buna karşın Pavlus işe buradan başlardı. Bunun için onu suçlamıyorum. Çünkü Tanrı onu böyle yapmaya yöneltmişti. Eğer Pavlus bu sinagoglardan birine katılsaydı ve bu sinagoglardan birinin hahamı olup orada kalsaydı, işte buna boyunduruk denebilirdi. Çünkü bu tapınaklarda bu hahamlar gerçekten her tür rezaleti yaşarlardı. Kendilerini diğer insanlardan daha üstün görüyorlardı. Sevgileri yoktu, merhametleri yoktu, dürüstlükleri yoktu. Pavlus, İsa Mesih'e iman edince ne olursa olsun sevgi, dürüstlük içerisinde yaşaması gerekliydi ve yaşıyordu. İnsanlara tepeden bakmıyordu, insanları kardeş olarak görüyordu. Pavlus zaten bir ferisiydi, bir tanrı bilimciydi, okumuş bir adamdı, bir filozoftu. Şimdi Pavlus bunun için bu tapınaklarda, sinagoglarda kalsaydı ve bu sinagoglardan birinin hahamı olup orada kalsaydı, işte o zaman Pavlus onlarla aynı boyunduruk altına giriyor demek olurdu. Pavlus evlilik, iş ortaklığı, bir okuldaki profesörlük ya da bir kilisenin üyeliği gibi kalıcı bir düzenlemede aynı boyunduruk altında olmaktan söz ediyor. Burada benim müjdeci bir çabayı desteklememden söz edilmiyor. Hizmetlerini benim kendi hizmetimi yaptığım şekilde yapmayan bir sürü insan var. Ve bazıları benden çok daha fazla başarılılar. Çok daha iyi yapıyorlar. Belki de onlar haklılar ve ben hatalıyım. Tabii ki ben haklı olduğumu düşünüyorum ve şu anki gibi devam etmeyi tasarlıyorum. Ancak bu benim bildirdiğim müjdenin aynısını bildiren ve kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inandıkları sürece benim işlerini biraz farklı yapan kişilerle paydaşlık etmemi engellemez. Paulus, imanlı olmayanlarla aynı boyunduruk altında olmaktan söz ediyor ve bunu bir sonraki ayette açıklığa kavuşturuyor. Bunun altını yeniden çiziyorum. Paulus, imanlı olmayanlarla aynı boyunduruk altına girmeyin diyor. 2. Korintoslar 6. bölüm 15. ayette Paulus bunu yanıtlıyor. Mesih ile Belial arasında ne söz birliği? İman edenin iman etmeyenle ne paydaşlığı olabilir diyor Paulus. Benim onlarla hiçbir paydaşlığım olmadığı kesindir. Hiçbir şeyde kalıcı bir biçimde onlara katılmıyorum, katılamam. Ve umarım siz de katılmıyorsunuz. Bunu işlerini bizimkilerden farklı biçimde yapan diğer inanlılarla olan ilişkimizle sakın karşılaştırmayın, karıştırmayın. İman edenler ile iman etmeyenler arasında ne paydaşlık olabilir diyor Paulus. Burada iki ayrı kutup, hatta buna karanlık ile ışığın ne paydaşlığı olabilir diyebiliriz. Paulus 16. ayette konuyu biraz daha açıyor ve daha açıklık getiriyor. Şöyle diyor, Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Şimdi gördünüz mü? Tanrı'ya iman ve putlara iman. Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor, aralarında oturacağım, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. Paulus ne diyor? Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Şimdi Paulus çok açık bir şekilde putperestlikten söz ediyor. Puta tapıcılıktan söz ediyor. Tanrı'nın tapınağının putlarla ne anlaşması olabilir? Tanrı'nın tapınağı neresidir? Günümüzde Tanrı'nın tapınağı her inanlının insansal bedenidir. Bugün kutsal kitap Tanrı'nın tapınağından söz ederken taştan binalardan söz etmiyor. Ya da kilise dediğimiz zaman yine o kocaman çanlı binalardan söz etmiyor. Kilise inanlılar topluluğudur. Tanrı'nın tapınağı dediğimiz zaman da Mesih'e iman eden insansal bedendir. Bizler insan olarak Mesih'e iman ettiğimiz zaman kutsal ruhun tapınakları oluyoruz. Yüreğinde Tanrı yaşayan kişinin putlarla bir anlaşması olamaz. Bu nedenle diyor Paulus 6. bölüm 17 ve 18. ayetlerde imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdar, kötü olana, pis olana, ahlaksız olana dokunmayın ve ben sizi kabul edeceğim. Doğru olmayan şeylere dokunmayın, doğru olmayan şeylere yanaşmayın. Yalandan, dolandan, üç kağıtçılıktan, nefretten, kinden, hırsızlıktan uzak durun diyor. Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, size baba olacağım, siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız. Evet, bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın, murdar olana dokunmayın, ben sizi kabul edeceğim. Paulus, Hristiyanlara ayrılmaları ve temizlenmeler için yalvarıyor. Burada Hristiyan dediğimiz zaman, Mesih inanlılarından söz ediyorum. İsmen Hristiyanlardan söz etmiyorum. Hristiyanların putperestlikle hiçbir anlaşmasının olmaması gerekir. Kiliseler ve inanlıların yaşamlarına bile girebilen dünyasallıktan ve dünyasallık ruhundan ayrılması gerekir. Kardeşim, dostum, Mesih inanlısının murdar olana, kötü olan, murdar olan her şeye dokunması yasaktır. Yeşu kitabında Yeşu ve İsraillilerin Erihe adlı sağlam şehri imanla aldıklarını okuyoruz. Ancak Aken lanetli şeyi aldı. İsrail Tanrı'nın murdar ilan ettiği şeye dokunmuştu. Sonra Ay şehrine büyük bir kendinden eminlikle gitmişlerdi. Çünkü kolay bir zaferden emindiler ama Yeşu ve İsrailliler Ay şehrinde yenildiler. Tanrı dünyasallıktan ve murdar olan şeyden ayrılmışlık istiyordu. Dostum, kendilerini ayrılmış sayan bir sürü Hristiyan vardır. İşte Batın dünyasına bakıyoruz, Hristiyan dünyasına bakıyoruz ve sanıyoruz ki onlar Hristiyandırlar. Kardeşim, Hristiyan, Mesih'i izleyen, İncil'in söylediklerini hayatlarında uygulayan, yaşayan kimselerdir. Evet, kendilerini ayrılmış sayan bir sürü ismen Hristiyan vardır. Şunu ya da bunu yapmayı akıllarına bile getirmezler. Buna karşın dedikodu yaparlar ve korkunç bir dilleri vardır. Bunun dünyasal ve murdar olduğunun bilincine varmazlar. Ya da en son modaları izlerler ya da çok oburdurlar. Buna karşın kendilerini dünyasallıktan ayrılmış olarak düşünürler. Onları yargılamaya çalışmıyorum. Birbirimizi yargılamamız doğru değildir. Buna karşın bu noktalara işaret etmem gerektiğini hissediyorum. Çünkü çok çok dikkatli olmalıyız. Tanrı'ya ilişkin konuştuğumuz, Rab İsa Mesih'in kurtarıcımız olduğunu iddia ettiğimiz, onu sevdiğimizi söylememiz, kendimizi onun için ayrılmış saydığımız halde gerçekte yine de dünyadan ayrılıp onun için ayrılmamış olmak çok kolaydır. Hizmete girme kararını verdiğimde müdür yardımcısı beni bürosuna çağırdı. Tanrı'dan uzak bir adamdı. Hiç duymadığım küfürler ederdi. Hizmete hazırlanmak için eğitim görmek üzere işimden vazgeçtiğimi bildirdiğimde sanırım bu ona dokunmuştu. Beni masasına çağırıp Ali sana bir hikaye anlatmak istiyorum dedi. Anlattığı hikaye şuydu. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir bankada çalışıyormuş ve yanında Tanrı'dan olabildiğince uzak ve olabildiğince dünyasal bir adam çalışıyormuş. Ancak bu adam bir kilisede ilahi söyleyen solocu biriymiş. Bir gün müdür yardımcısı olan adam kiliseye gitmiş ve birlikte çalıştığı adamın İsa Tatmin Eder adlı bir soloyu söylediğini duymuş. Daha sonra bir kadın kendisine ne kadar harika bir soloydu öyle değil mi? Tıpkı cennetten gelmiş gibiydi demiş. Kendisi bu adamı işten tanıdığı için İsa'nın onu tatmin etmediğini biliyormuş. Bir gün aynı kadın bir iş için bankaya gelmiş ve bu ilahi söyleyen kişinin bir hesap yüzünden işin içerisinden çıkamadığı için küfürler savuruyormuş. Kadın çok şaşırmış ve arkadaşıma bu adam kim diye sormuş. O da geçen pazar günü kilisede solosunu işitip cennetten geldiğini düşündüğünü ses diye yanıt vermiş. Banka müdürü yardımcısı adamın imanlı olduğunu söyleyip İsa tatmin eder diye ilahi söylediği halde İsa'nın bu adamı tatmin etmediğini düşünüyormuş. Bu adamın ahlak dışı davranışlarda bulunduğunu, içki içtiğini ve kötü sözler kullandığını biliyormuş. Bir inanlının böyle davranmaması gerektiğini biliyormuş ve bu onu Hristiyanlık konusunda şüpheci birisi yapmış. Bana doğru eğilip dizime dokundu ve Ali, söylediklerini gerçekten yaşamıyorsan vaiz olma dedi. Bunu hiç unutmadım. Söylediklerini gerçekten yaşamıyorsan, söylediklerine gerçekten inanmıyorsan bunu yapma. Kardeşim Tanrı imansızların arasından çıkıp ayrılın, murdar olana dokunmayın diyor. Gerçekten bu hayatı yaşamak istemiyorsanız Mesih inanlısı olmayın. İsa sizi gerçekten tatmin etmiyorsa İsa'nın sizi tatmin ettiğini söylemeyin. Paulus'un söylemek istediği bu. Bundan sonra görkemli bir vaat var ve ben sizi kabul edeceğim diyor Tanrı. Size baba olacağım, siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız. Babaya onur getiren türde bir oğul ve kız olacaksınız. Oğlu, üniversite için başka bir yere giden bir baba bana oğlunun babasından uzaklaştığını söylemişti. Hala o adamın oğluydu ama babası bana, şimdi ona bir baba olarak istediğim gibi davranamıyorum. Bir baba olarak onunla istediğim şekilde konuşamıyorum dedi. Tanrı da burada bunu söylüyor. Kardeşim, dostum, eğer İsa Mesih'e iman ediyorsanız Tanrı her zaman babanızdır. Evet, her zaman. Bunu unutmayın. Tanrı'nın burada söylediği size bir baba olarak davranmak istediğidir. Size oğluna davrandığı gibi davranmak istemektedir. Eğer dünyasallaşıyorsanız, söylediklerinizi yaşamıyorsanız, yaşamınızda yalan, dolan, üçkağıtçılık, sevgisizlik, ikiyüzlülük varsa o zaman bir şeyden emin olabilirsiniz. Baba Tanrı sizi arka odaya götürecektir. Dostum, Tanrı sizi sonsuza dek arka odaya götürmek istemez. Bu yüzden, bu nedenle sizden onların arasından ayrılmanızı, yani yalandan, dolandan, üçkağıtçılıktan ve buna benzer kötü emellerden, kötü isteklerden, kötü davranışlardan, pis olanlardan, murdar olanlardan ayrılmanızı, murdar olana dokunmamanızı ister. Bundan sonra Tanrı sizinle bir babanın oğluyla sahip olduğu yakın ilişkiye sahip olabilir. Bu nedenle diyor, imansızların arasından çıkıp ayrılın Rab diyor, murdar olana dokunmayın ve ben sizi kabul edeceğim. Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, size baba olacağım, siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız. Şimdi 7. bölüme geldik. 2. Korintoslar 7. bölümün konusu Tanrı'nın Pavlus'un yüreğini teselli etmesi. Bu Tanrı'nın tesellisi konusundaki son bölümdür. Bu Tanrı'nın Pavlus'un yüreğini teselli edişidir. Çok kişisel ve çok harika bir bölümdür. Bu bölümün zemini olarak Korintos'taki kilisede büyük bir ahlaksızlıktan suçlu bir adam olduğunu hatırlamalıyız. Babasının karısıyla, yani kendi üvey annesiyle cinsel ilişki içerisindeydi. Kilise bu durum hakkında hiçbir şey yapmamıştı ve Pavlus ilk mektubunda onları azarlamış, yani birinci mektubunda onları azarlamış ve onlara bu konuda gerekeni yapmalarını söylemişti. Şimdi Pavlus onlara ikinci bir mektup yazarken onlar gerekeni yapmışlar, adam tövbe etmiş ve günahını itiraf etmişti. Kilise gerekeni doğru olarak yapmıştı. Pavlus'un mektubu istenilen sonucu vermişti. Titus, Pavlus'a döndüğü zaman adamın günahından ötürü ağladığını ve kiliseye kabul edilme konusunda kendini tamamen değersiz gördüğünü bildirmişti. Pavlus'un sözünü ettiği konu budur. Şimdi 2. Korintoslar 7. bölüm 1. ayette şöyle yazıyor. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim. Hangi vaatlerden söz ediyor burada Pavlus? 6. bölümün sonundaki vaatlerden söz ediyor. Tanrı eğer ona itaat edersek bize gerçek bir baba olacağını, bizlerin de onun gerçek oğulları ve kızları olacağımızı ve bizi bu ilişki içerisinde ele alabileceğini söylüyor. Bunun anlamı eğer çıkıp ayrı olmazsak kurtuluşumuzu kaybedeceğimiz değildir. Bunun altını yeniden çiziyorum çünkü çok önemlidir. Eğer çıkıp ayrı olmazsak kurtuluşumuzu kaybedeceğimiz değildir. Temiz bir yaşam sürmezsek Tanrı'nın bize bir baba gibi davranmayacağı anlamına gelir. Ona oğlum gibi davranmayı istiyorum ama davranamıyorum. Ya da kızım gibi davranmak istiyorum ama davranamıyorum. Benden uzaklaştı, başı dertte ve zorluk çekiyor. Beni istemiyor ve ben ona babalık edemiyorum diyen babayı örnek olarak göstermiştim. Çocuğun babasıydı ama ona babasıymış gibi davranamıyordu. Neden? Çünkü çocuk evden çıkıp gitmişti. Babasından uzaklaşmıştı. Şimdi babasından uzaklaştığı için babası ona babalık edemiyor. Birçoğumuz ne kadar harika bir babamız olduğunu deneyimlerimizde bilmiyoruz. Ona bize gerçek bir baba olma şansını tanımıyoruz. Bunu değiştirmek için ne yapabiliriz? Pavlus bizlere, sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre kendimizi arındıralım diyor. Kendimizi nasıl arındırabiliriz? Vicdanımızı günahın suçluluğundan arındırmalıyız dostum. Evet, vicdanımızı. Ben suçlu bir vicdanın lekesini yıkamaktan acizim ama Tanrı bunu Mesih'in ölümü ve kanının akıtılmasıyla gerçekleştirmiştir. Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarımızdan temizlendikten sonra yüreklerimiz her günün kirliliğinden her gün yıkanmak ister. Tanrı sözünü imanla kabul edip o söze göre hareket ettiğimde beden ve ruhun pisliğinden temizlenirim. Rab ise onları gerçekte kutsal kıl, senin sözün gerçektir dediğinde işte tam bunu demek istiyordu. Dünyadaki en iyi sabun Tanrı sözüdür kardeşim. Tanrı sözünün yıkayamayacağı bir kir, bir leke yoktur. Bu yüzden dedim, dünyadaki en iyi sabun Tanrı'nın sözüdür. Bizi gerçekten temizleyecektir. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu bize hayatımızdaki günahı ele alma gücünü verir. Paulus, beden ve ruhun tüm pisliğinden kendimizi temizlememizi söyler. Her günah Tanrı'nın gözünde pisliktir. Öyleyse bedenin günahlarıyla ruhun günahları arasındaki fark nedir? Bedenin kirlilikleri bedende işlenen günahlardır. Kutsal olmayan arzular, gem vurulmayan iştahlar, ayyaşlık, oburluk, şehvet düşkünlüğü, tutkular, kin, nefret, bütün sevgisiz kötü erdemler bunlardır. Bunlar bedenin günahlarıdır. Bunlar kirli, pis şeylerdir. Sizlerin ve benim bedenin günahlarına saygınlık veren bir dünyada yaşadığımızın bilincinde olmamız gerekmektedir. Evet, yeniden vurgulayayım. Bedenin kirlilikleri bedende işlenen günahlardır. Kutsal olmayan arzular, gem vurulmayan iştahlar, ayyaşlık, oburluk, şehvet düşkünlüğü, tutkulardır. Bunlar bedenin günahlarıdır. Bunlar kirli şeylerdir. Sizlerin ve benim bedenin günahlarına saygınlık veren bir dünyada yaşadığımızın bilincinde olmamız gerekir. Buna bir örnek, dünyanın içkiye karşı tutumudur. Günümüzde çoğu insan alkolün kötü bir şey olduğunu düşünmez. Medyada bunun reklamı yapılır. Kutsal kitap bu konuda ne diyor? Habakuk eski antlaşmadan, Habakuk 2. bölüm 15'i dinleyin. Çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline. Evet, evinizde içki ikram edip komşunuzu sarhoşluğa ayartıyorsanız Tanrı size yardım etsin dostum. Tanrı sözü bunu azarlar. Sigara ve sigara reklamlarına ne diyelim? Pofur pofur günde 2 paket, 3 paket içerek kendilerini zehirleyen, öldüren insanlara ne diyelim? Bedenin pisliğine bir başka örnekte insan bedenini ve seksi yücelten kirli pornografik kitaplardır. Bu hoşgörülü toplumda Tanrı sözü yine de bedenin pisliklerini kınamaktadır. Siz bir inanlı olarak bunları yapacaksanız o zaman Tanrı size babanızmış gibi davranamaz. Aslında onun çocuğu olsanız da size bir babanın oğluna davranmak istediği gibi davranamaz.